Mısra-i Berceste.
Hızırla 40 saat. Bu çok sağlam surlu şehirden de geçtim. Beni yalnız yarasalar tanıdı. Az kalsın bir bağ bekçisi beni yakalayacaktı. Adım hırsıza da çıkacaktı. Her evde kutsal kitaplar asılıydı. Okuyan kimseyi göremedim. Okusa da anlayanı görmedim. Kanunlarını kağıtlara yazmışlar. Benim anılarım gibi. Taşa, kayaya, su çizgisine, gök kıyısına, çiçek duvarına değil. Kedi yavrularından başka, o da gözleri açılmamış olanlardan başka, el uzatmaya değer, soluk alır bir nesne bulamadım. Bir gün daha öldü. Ey batıdaki mağaralar! Beni afyonunuz bağlasaydı da uyusaydım. Bu katı, bu sert kente gelmeseydim. Birkaç eski ölünün kemiğini fosforladım. Işıklarını arttırdım. Bin yıl sonraki çocuklar için. Yaşlı bir adamın şapkasını düşürdüm. Karpuz kopardım. Dağdan taş yuvarladım. Irmakta yıkandım, ölümsüz çamaşırlar giyindim. Çivi yazısıyla yazılmış bir taşa oturdum. Yanımdan tak kuran işçiler ve turistler geçti. Çok eski bir şairin ben miyim yoksa? Taktım aklıma şöyle bir dörtlüğünü. Giydiklerin öyle ölümsüz büzülmüş ki, seni bir bardakta kaynayan ab-ı hayat sandım. Elim uzandığı yerde kaldı.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta Mısra-i Berceste'ye Sezai Karakoç'un anılarından yola çıkarak başlıyoruz. Hazırla 40 Saat adlı 40 bölümlü şiirimi 1967 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Yenikapı'da deniz kenarında kayalıklar arasındaki bir kır kahvesinde yazdım. Aşağı yukarı 40 gün, akşam üzeri 1-2 saat orada deniz dalgalarının kıyıya çarpma seslerini dinleyerek ve her seferinde şiirin bir bölümünü yazarak kitabı tamamladım. Zaten bu yüzdendir ki şiire Hızır'la 40 Saat ismini verdim. Sanki orada Hızır'a randevu vermiştim de her gidişimde bu randevunun verimi ve armağanı olarak bir bölümle döndüm diyor Üstad Sezai Karakoç Hızır'la 40 Saat şiirinin yazılış zamanı ile ilgili. Şiirin arka planını oluşturan bu kısa alıntının ardından şimdi sözü konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ye bırakıyoruz.
Evet, Hızır'la 40 Saat isminin bu kadar güzel izahı galiba yapılamaz veya herhangi bir şiir kitabının adının bu kadar örtüşmesi, denk gelmesi yani çok zor. Sezai Karakoç şunu söylüyor bize, ben yaklaşık 40 gün boyunca ikindi vaktinden akşam sularına kadar peş peşe ve net bir şekilde her gün şiire tam bir saat verdiğimizi düşünürsek 40 günde ve 40 saatte bu şiiri yazdım diyor. Bunun için de kitabın adını Hızır'la 40 Saat koydum diyor. Böyle bir hatıra, açıklama, örtüşme hatırlamıyorum ben. Kitaba Hızır'la 42'ndi de diyebilirdi Sezai Karakoç ama saat diyor. Adeta Hızır'la randevulaşmış, sözleşmişçesine veya kahvede yazıyor bir de bu kitabı. Yani kendine ait odada, çalışma masasında yazmıyor. Yani dalgaların sesini dinleyerek o kahvehane gürültüsü içerisinde yazıyor. Program için kitabı bir kere daha okurken yeni bir boyutuyla karşılaştım diyebilirim. Zaten iyi şiirin özelliği budur. Her okuyuş ilk okuyuştur. İyi şiiri hiçbir zaman ben bunu okudum, bitirdim diye bir kenara kaldıramazsınız. Her okuyuşta o kitabı yeniden yorumlarsınız. her okuyuşta yeni bir yönünü daha keşfedersiniz. İyi şairlerin, iyi şiirlerin en temel özelliklerinden birisi budur. Ben de bu okuyuşumda kitaptaki bilgelik meselesine hayran kaldım diyebilirim. Daha önceden bunun için fark etmediğime de şaşırdım. Galiba biz biraz hep böyle modern bakış açısıyla, teknik aramalarla, mısrayı nasıl kurmuşla fazla meşgul oluyoruz. Kitabı sadece zevk almak anlamında okumuyoruz. Biraz öyle yaptım ben bu okuyuşta. Ve Hızır'la 40 Saat bütünüyle bilgelik dolu bir kitap. Hikmet dolu bir kitap. Yani modern toplumun karşısına geçen ve ona iyi niyetle, büyük bir samimiyetle nasihat eden ulu bir kişi, bilge bir kişi var kitapta konuşmacı olarak. İnsanlık tarihinin en önemli anlarını ve bu önemli anlar temelinde insanlık tarihini önümüze seren, günümüzü yorumlayan, geleceğe açılacak yollar arayan üstün bir insan söz konusu. Elbette kitapta temelde bir toplum eleştirisi, hatta tarih ve insanlık tarihi eleştirisi de var. Kültür eleştirisi var. Hatta ailesini, okulunu, öğretmenini, çevresini eleştiriyor. Çünkü bunu bana öğretmediniz diyor can alıcı noktalarda. Bunu bana öğretmediniz dediğine göre bir okul eleştirisi de var. Fakat temelde bir modern toplum eleştirisi, modern insan eleştirisi, aynı zamanda bu topluma bir öneri, bir çıkış yolu sunma çabası. O bilgelik dediğim konu da biraz bununla alakalı. Çok sağlam, uzun bir şiir zaten. 40 bölümden oluşan kitap boyutunda uzun bir şiir. Mükemmel bir kitap. Türk şiirinin en güzel kitaplarından birisi tartışmasız.
Bir başyapıt niteliğinde.
Kesinlikle.
Çok güzel bir eser seçtik. Kesinlikle. Bugün dinleyicilerimiz için. Karakoç'un yol arkadaşı olarak şiir binine, zaman ve mekandan bağımsız olarak tarihin vadilerinde dolaşabilen Hızır'ı seçmesinin sebebini nasıl açıklayabiliriz? Evet. Karakoç'un şiirinde nasıl bir imgeye dönüşmüştür Hızır?
Şimdi kitapta format olarak insanlık tarihi veya biraz daha özel olarak peygamberler tarihi var. İnsanlık tarihini bir boydan boya kat eden bir kişilik Hızır ve İslam kültüründe ölümsüz bir kişilik. Bizim dilimizde Hızır gibi yetişmek, Hızır gibi gelmek şeklinde deyimlerimiz var. Biz bunlarla neyi kastederiz? Hızır beklenmedik anda yardım elini uzatan kişidir, hatta kurtarıcıdır. Bu şiirde de Hızır'ın temel karakteri, temel formu kurtarıcı kişiliğidir. Ve sonuçta da zaten son bölümde Mehdi ortaya çıkar. O da değişik bir açıdan kurtarıcı bir kişiliktir. Çünkü ortada bir sorun vardır. Sorun nedir? İnsanlık kendine yabancılaşmıştır. Kültürüne, özüne, değerlerine yabancılaşmıştır. Bunu tersine döndürmek, kendisiyle buluşturmak esastır. Amaç, çaba bunun içindir. Burada da Hızır bir kurtarıcı kişilik olarak seçilmiştir. Kişilik özellikleri, karakter özellikleri dediğimizde de karşımıza olağanüstü yönleri dikkat çeken bir Hızır kimliği çıkıyor. Örneğin birçok şey var da mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi, küçük bir ayrıntı bile sayabiliriz bunu. Borçlu bir babanın sesini duyuyor Hızır ve ona yardım ediyor. Borçlu bir baba sesi duymak ne demek? Ya diyelim bu insan namazda Allah'a dua ederken işte Allah'ın borcuma harcıma yardım et diyor. Veya işte kuytu bir köşede birinden benim böyle böyle bir sorunum var, bana biraz borç verir misin diyor. Hızır bunu duyuyor. Yani nasıl duyuyor? Demek ki bütün şehri duyuyor. Kuytuda köşede kalmış insanlara, dertlilere, yardıma koşan bir kişi. Onlar ne zaman Hızır'ı çağırırlarsa Hızır'ı bulacaklarına, Hızır'ın da onlara yardım edeceklerine inanıyorlar. Hızır da zaten şiirde sizden uzak değilim diyor. Nasıl konumlamıştır dediniz. Ben yine bu okuyuşta fark ettim. Hızır adeta insan formuyla özdeşleştiriliyor. Çünkü ilk insan benim diyor Hızır. Fakat son insan da benim demiyor. Son yatır benim diyor. Yani yatır biraz ulu bir kişidir. Fakat yani ilk insandan sonra bu cümle kurulduğu için ilk insandan son insana bütün insan formu Hızır kimliğiyle özdeşleştirilmiştir diyebiliriz. Tabii ki kurtarıcı, çare bulucu, yardımcı kişiliği insanlık tarihi boyunca akıp gelen bir kişilik olarak temel kitapta.
İsterseniz şimdi Hızır'la 40 Saat şiirinden bir bölüm dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Hükümdarların hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz. Bir kentten daha geçtim. Buğdayları yakıyorlardı. Yedikleri pirinçti. Birbirlerine açılan borular gibi üfürüyorlardı. Sonra birbirlerinden borular gibi çıkıyorlardı. Pirinçler gibi çoğalıyorlardı. Atlarını, yalnız atlarını cana yakın buldum. Öpüp çıkıp gittim yelelerini.
Efendim, İslam inancında ve edebiyatta kullanılan Hızır mazmununu devralan Karakoç, gelenekle bu şiir arasında nasıl bir bağ kurmuştur?
Gelenekle nasıl bir bağ kurmuşturun en güzel cevabı Hızır'la 40 Saat kitabıdır. En güzel cevabı. Mesela Karakoç, eskiyle bütün bağlantıları yıkan, bunu amaçlayan bir yenilikçi değil. Karakoç bütünüyle bir yenilikçi. Hatta Türk şiirinde modernist şiiri kuran kişidir bile diyebiliriz, yanına ikinci bir kişiyi koymadan. Fakat Karakoç aynı zamanda yeniliği geleneğin içine almaya çalışıyor. Gelenek içerisinde yeniliği ileri bir aşama olarak tanımlıyor. Aradaki bağı kurmaya önem veriyor. Bu bağ motamot zincirin halkalarının birbirine ulanarak gitmesi değil. Yani diyalektik bir mantık, tez antitez, öyle bir bütünlük veya bağı da önemsiyor. Hızır'la 40 Saat'i okuyoruz bir şiir okuyucusu olarak. Bütünüyle modern şiir ama aynı zamanda klasik şiir. Bu iç içe geçme, bu buluşma yani nasıl sağlanmış?
Hemen hemen her eserinde bunu konuşuyoruz zaten. Yani öyle evet. Sezai Karakoç'tan bahsettiğimizde.
Çok haklısınız. Yani temel perspektifini şiirine yansıtmış bir şair Sezai Karakoç. Fakat ilk üç kitabı Körfez, Şahdamar ve Sesler modern olan orada daha baskındır. Fakat Hızır da artık olgunlaşmış, mükemmelleşmiş bir bakış açısı hava atıyor diyeceğim.
Efendim şimdi Hızır'la 40 Saat'te konuşanın kim olduğuna dair de zaman zaman bir karışıklık göze evet. çarpıyor. Hızır'ın açıkça konuştuğu bölümler olduğu gibi şairin kendi sesinin karıştığı yerler de bulunuyor. Şiirdeki benlik düğümleri, rehber, anlatıcı denklemi nasıl çözümleniyor?
Şimdi şöyle İpek Hanım, ben elbette bu programa gelmeden önce bir literatür araştırması yapıyorum. Hızır'la ilgili okumalar yaptım. Bu okumalarda kitabı yorumlayan yazarlar bu konuşmacı bağlamında iki konuşmacı, iki karakter çıkarıyorlar ortaya. Bir Hızır, bir de ben, özne. Ben mesela bu çıkarımı, ki bu çıkarımla çok karşılaştım, doğru bulmuyorum, bence yanlış. Bir tane konuşmacı var. Bu ister ben olsun, ister Hızır olsun. Temelde Hızır. Fakat bu Hızır öyle bir kişilik ki bu şiirde konuşan kişi, yani bu şiiri yazan kişi aynı zamanda. Benle Hızır'ın özdeşimi bile söz konusu değil. Bir tane karakter var. Bu karakter şiirde konuşuyor. Bu karakterin adı da Hızır. Bu karakter bazen insanlık tarihinin panoramik bir fotoğrafını çekiyor. Önemli anlar. Hazreti Adem, işte İdris, Lut, Nuh, Yusuf, İsa, Musa ve sonlarda Hazreti Peygamber. Yani bir kültür tarihimiz bizi bu çağın kapısına getirip bırakan ne bileyim sorunlar, bunlardan çıkış yolları, bunların hepsini yorumlayan bir kişilik olduğu gibi şahsi özel yaşantısından da bahseden bir kişilik. Bu iki kişiliğin iç içe geçişi diye bir şeyden bahsetmek yerine tek bir kişilik olarak algılamak bence daha doğru. Hızır mesela bir sohbet havası içerisinde anlatıyor bir de bütün gördüğü, yaşadığı şeyleri. Yani sohbet ettiği kişi kim o zaman? Hızır burada, ben burada. Hızır benle sohbet ediyor değil, okuyucu. Yani muhatap, bu şiirle muhatap olan herkes ve muhatap olan kitaptaki karakter de tek bir karakter. Buna ister Hızır diyelim, ister Hızır ismindeki ben diyelim, özne diyelim. Arada fark yok.
Tek bir anlatıcı var.
Tek bir anlatıcı var. O da Hızır.
Evet. Efendim, Hızır'la 40 Saat şiirinde yapı kurucu öğe olarak tahkiye yönteminin kullanıldığını da görüyoruz. Şair vermek istediği mesajın anlaşılır olmasını istediği için mi bu yolu tercih etmiştir?
Şimdi kitapta tahkiye bir teknik olarak tabii ki kullanılıyor. Fakat ben sohbeti öne çıkarırdım İpek Hanım. Hikayeyi anlatıyor ama böyle iki kişi konuşur gibi.
Diyalog varmış.
Evet, gibi. Diyalog gibi böyle sohbet eder gibi anlatıyor. Ve doğrusunu isterseniz bu sohbet de kitaba ayrı bir tat katıyor. Biz mesela bildiğimiz kıssaları veya hikayeleri dinlemiyoruz. Bildiğimiz kıssaları dinlediğimizi zannederken. Yani şimdi Hazreti İsa hayat hikayesinden bahsediyor. Hazreti Musa kıssasını anlatıyor. İşte kavmiyle çölde dolaşmasını anlatıyor. Bildiğimiz Hızır kıssasını anlatıyor. Veya Hazreti Peygamber'le ilgili işte Miraç, doğum, bunun gibi şeyler anlatıyor. Tasavvufa ilişkin şeyler anlatıyor mesela. Mevlana'yı anlatıyor. Muhyiddin İbn Arabi'yi anlatıyor.
Ne kadar çok olay ve şahsiyet
evet,
bünyesinde
yani
barındıran.
Yani ashab-ı keyfi anlatıyor. Evet, fakat bu anlatımların hepsinde temel durum şu, yeniden yorumluyor bunları. Hı hı. Yani hiçbirini tahkiye mantığıyla tekrarlamıyor. Yani adeta yeni bir tahkiye kuruyor ve bunu karşıdaki insanla sohbet havası içerisinde yapıyor. Okuyucuyla konuşur bir format veriyor. Değişik bir diyalog geliştiriyor. Baştan sona bir sohbet havası kuruyor. Bu kitabın sıcak ve samimi bir atmosfer kazanmasını sağlıyor
evet.
Bence.
Efendim, bahsettiğiniz gibi hem İslamiyet için dönüm noktaları sayılabilecek tarihi olayları bir yandan bilinen şekliyle anlatırken bir yandan da bugüne taşınarak olaylar yeniden yorumlanıyor.
Evet.
Tarihi bakış açısıyla yaklaşırsak nasıl bir yorumda bulunmak istersiniz?
Temelde bize kurtuluş, çare dediğimiz o arayışımız, onu sunmaya çalışıyor. Zaten kitap baştan sona o seyahatin, işte insanlık tarihindeki seyahatin nedeni, içinde bulunduğumuz çaresizliği veya yabancılaşmayı aşmaya dönük çıkarımlarda bulunmak. Bunun için de örnek olay diyebileceğimiz, örnek anlar diyebileceğimiz hem kişilikler hem olaylar, oralardan günümüzü gözeterek, kıyaslayarak bir takım kurtuluş çareleri üretmeye çalışıyor. Şiirin temel özü veya diyelim bu modern çağda bu kurtuluş, yani kurtuluş çaresi hem birey olarak insan hem toplum olarak insan, içinde yaşadığımız acziyet, yabancılaşma, insana düşman bir hayatı her gün yaşamak zorunda kalmak, hani bunlardan çıkış yollarını araştırmadaki en etkili enstrümanlardan birisi şiir. Yani yoksa bir şair, tarihçi gibi, felsefeci gibi, hatta sosyolog gibi, yani geçmişi, tarihi, dini, kültürü, yani niçin hallaş pamuğu gibi atıp dursun ki?
Şimdi Sayın Özbahçı, kitapla ilgili bir başka görüş ayrılığı da Hızır'la 40 Saat'in bir mesnevi olup olmadığı konusunda. Evet. Geleneksel formun dışında bir mesnevi olduğunu düşünmek ne kadar doğru bir yaklaşım olur?
Evet, Hızır'la 40 Saat'e, hatta Karakoç'un başka kitaplarına da, mesela Leyla ve Mecnun, mesnevi tanımlaması yapılır. Ama biz biliyoruz ki özellikle 1950'li yıllardan sonra, yani modern şiir bütünüyle Türk şiirine geldikten sonra, bildiğimiz anlamda mesnevi formatında da, destan formatında da veya işte kaside formatında da bir üretim yapılmamıştır. Ama Hızır'la 40 Saat mesela kısa, lirik, bildiğimiz tarzda bir şiir de değildir. Uzun bir şiirdir. Biraz önce ifade buyurduğunuz gibi hikayesi olan, bir şey anlatan bir şiirdir. Dolayısıyla mesnevi bir ipucu olabilir. Mesela destan kelimesi de kullanılıyor sık sık Hızır'la 40 Saat için. Destan kelimesi de kullanılabilir. Karakoç Hızır'la 40 Saat'ten itibaren kitap çapında uzun şiiri bir şiir yazma tekniği olarak benimsemiştir zaten. Bundan sonra işte Fecir Devleti, Leyla ile Mecnun, Taha'nın kitabı, Gül Muştusu gibi gerçekten uzun, böyle bir mesaj etrafında dönen demeyelim de bir şey kurgulamaya, inşa etmeye çalışan uzun şiirler yazmaya başlamıştır. Hızır'la 40 Saat'te Karakoç şiirinin kendi içerisinde yeni bir aşamanın başlangıcıdır.
İslam geleneğinde başta bulunmasına alışılmış bir münacattan bahsediyoruz. Karakoç'un evet. Sona koyması bir tesadüf olması gerek herhalde. Ve evet. Bitmiş gibi görünen bir yer aslında bir başlangıçtır ve yolculuğun sonunda da yeniden başlangıç noktasına dönüldüğünü görüyoruz.
Evet. Şimdi aslında son bölümde Mehdi'den bahsediyor şiir. Örneğin Hızır'la başlayıp Mehdi ile bitmesi sizin sorunuz bağlamında çok anlamlı. Bir kurtarıcıyla başlıyor, başka bir kurtarıcıya ulaşıyor. Şiir bitmiş gibi gözüküyor. Oysa orada da yeni bir durum, olay başlıyor. Bütün amaç diriliş, yani o kurtuluş dediğimiz olayın gerçekleşmesi. Sona doğru Karakoç bir yerde diyor ki, anladınsa nedir yerdeki bu serüven? Bir mucize bekliyor. Bize ayı böl dediler, işte ayı böldük. Yani ayı böl ve bizi inandır dediler. Biz de ayı böldük ve inandırdık diyor. Yani ayı bölmek için aya bir bakışımız veya elimizi uzatışımız yeterdi diyor. İnsanlara aynen o kutlu kişiliklerin doğru yolu göstermek için insanlarla mücadele etmesi ve insanları inandırmak zorunda kalması gibi, o tarzda, o havada, o atmosferde doğan bir şiir Hızır'la 40 Saat. O da bir şeye inandırmak istiyor insanları. Onun için programın girişinde bilgelik dolu bir kitap, işte modern topluma nasihat eden bir bilge kişilik var, ulu bir kişilik var bu kitapta dedim.
Şimdi 40 saatten bahsediyoruz. 40 saatin ilki olan birinci saatte bir yolculuk başlamakta ve evet. Bir bulamayışla sona ermekte. Evet. Az önce bahsettiğimiz evet. Gibi devam eden bir yolculuk. Şiirin bütününe baktığımızda bir yolculuk kuraş denilebilir mi?
Evet, şiir aslında bütünüyle bir yolculuktan ibaret. Girişten sonra mesela bir seyahat başlıyor ve bu seyahat bizi hem somut insanlık tarihinin içerisinde, hem düşünce tarihinin içerisinde, hem peygamberler tarihinin içerisinde, hem kültür tarihinin içerisinde dolaştırıyor ve Hızır'a özgü bir hızla dolaştırıyor. Bir tane olaya, noktaya, duruma sabitlenip kalmıyor. Ondan bahsederken hızla başka bir olaya veya enstantaneye geçiyor. Seyahat olgusu şiir boyunca altını çizmemiz gereken temel durumlardan birisi. Bu seyahatte insanlık tarihinde bir seyahat. İnsanlık tarihinin bir panoraması var tabii ki burada. Tarih sahneleri hem birbirlerine ekleniyor, hem biri diğerinin içinde ifade ediliyor. Bunlardan da yeniden yorum anlamında bir takım örnek çıkarımlar yapılıyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür katkılarınız ederim. İçin sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta büyük bir öğretinin bestesi olan Hızır'la yapılan bir yolculuğa çıktık. Nilgün Yıldırım, Aycan Feren ve ben İpek Önder önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben kötülere iyilik saçarım. Bu ceza olur. İyilere iyilik, kötülere kötülük yapacak kadar güçlü ve seraplı olamam. İyi bir kentte, camide namaz kılan omuzları birbirine dayalı iki Müslümanın arasından geçtim, fark etmediler. Hutbede imamın sözlerinin arasına tek bir kelime karıştırdım. Tek bir kelime. Birkaç kişi irkildi, gerisi susadı, susadı. Çıkar çıkmaz çeşmelere koştular. Ama su yabancı ve acı geldi. Çocuklarını görünce o vakit dindi iç ırmak yankıları. Mısra-i Berceste.